Ayrım 15, sayfa 127. Tuzlu bir duman beni aksırtıp öksürttü. Ödüm kopmuştu. Olduğum yerde tepiniyor, hiçbir şey göremiyordum. Askerler başıma toplanmış, kahkahalar atıyordu. Eve giderken arkamdan ıslık çalıp güldüklerini, sanki bir şeyin bir çoban kamçısı gibi şakladığını işittim. Parmaklarım sızlıyor, yüzüm acıyor, gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Ama beni asıl üzen şey acıdan çok içine düştüğüm çaresiz şaşkınlıktı. Bunu niye yapmışlardı? Öylesine iyi huylu insanlar bunun nesini eğlenceli bulmuşlardı? Eve gelince kendimi tavan arasına attım. Orada uzunca bir süre oturarak yaşamımda çok sık karşılaştığım acımasızlıkları düşünmeye başladım. Sarapul'daki zavallı ufak tefek asker gözümün önüne canlandı. Sanki orada hemen önümde dikilmiş soruyordu. Nasılmış? Ne dediğimi şimdi anladın mı? Çok geçmeden beni daha da üzüp allak bullak eden daha kötü bir olayla karşılaştım. Peçerski yakınlarındaki Kazak kışlasını ziyaret etmeye başlamıştım. Kazaklar öbür askerlerden farklı görünüyordu. Yalnızca ustaca at bindikleri ve gösterişli üniformalar giydikleri için değil, başka türlü konuştukları, başka türlü şarkı söyledikleri ve olağanüstü dansçılar oldukları için de farklıydılar. Akşamları atlarını tımar ettikten sonra ahırların yanında toplanırlar, ufak tefek kızıl saçlı bir kazak saçlarını dalga dalga sallayarak boru gibi bir sesle şarkı söylerdi. Kopacakmışçasına kendini gerer, durgun don ve mavi tuna üzerine yanık bir hava tuttururdu. Sık sık tünediği daldan ölü bir halde düşünceye kadar öten bir ardıç kuşu gibi gözlerini kapardı. Açılan gömleğinin arasından bronz gemleri andıran köprücük kemikleri görünürdü. Aslında baştan aşağı bronzdan dökülmüş gibiydi. Sanki altından toprak kayıyormuş gibi çelimsiz bacakları üzerinde ileri geri sallanarak kollarını açardı. Kör gibi kapalı gözlerle şarkı söylerken insan olmaktan çıkar, sanki borazanın borusuna, çobanın kavalına dönüşüverirdi. Tüm ruhunu ve var gücünü şarkısına katan bu adamın kimi zaman tıpkı o kuş gibi öleceğini, duvara çarpıp sırt üstü yere yığılacağını düşünürdüm. Arkadaşları ellerini ceplerine sokmuş ve kollarını arkalarında bağlamış bir halde çevresinde halka olur, onun bakır yüzüne sert sert bakar, havada usulca gezinen ellerinin her hareketini izlerdi. Adamlar kilise korosu gibi sakin ve ciddi bir havayla şarkıya eşlik ederlerdi. Böyle anlarda sakallı sakalsız bütün askerler ikonlara benzerdi. Onlar gibi korkutucu ve onlar gibi yaşayan insanların dünyasından uzaktılar. Şarkıları bir ana yol kadar uzun, düz, geniş ve akıl doluydu. Onu dinlerken insan gece mi, gündüz mü, çocuk mu, yaşlı bir adam mı olduğunu unutuverirdi. Şarkıcıların sesleri yavaş yavaş kesilir, steplerin özgürlüğüne özlem duyan atların iç çekişleri işitilir ve sonbahar gecesinin çayırlardan doğru usul usul yaklaştığı duyulurdu. İnsanın yüreği büyüyüp genişler, bütün dünyayı ve insanları sevmeye hazır bir halde garip ve zengin duygularla çatlayıp açılacakmış gibi olurdu. Bronzdan yapılmış ufak tefek kazak, diğer sıradan ölümlü insanlardan daha önemliymiş gibi görünürdü bana. O sanki bir efsane kahramanıydı ve bütün insanlardan daha iyi ve daha yüceydi. Ben onunla konuşmaya cesaret edemezdim. Bana bir şey sorduğunda mutlu mutlu gülümser, yanıt vermeye utanırdım. Onu daha çok görebilmek ve şarkılarını dinleyebilmek için uysal ve sessiz bir köpek gibi onu izlemeye hazırdım. Bir gün onu ahırların bir köşesinde oturmuş, parmağındaki gümüş yüzüğü incelerken gördüm. Bu sırada güzel dudakları kıpırdıyor, küçük kızıl bıyığı oynuyordu. Yüzünde üzgün ve kırgın bir anlam vardı. Ama karanlık bir akşam kuş kafeslerimi alıp eski saman pazarındaki meyhaneye gitmiştim. Meyhaneci ötücü kuş hastası bir adamdı. Sık sık benden kuş satın alırdı. Kazak duvarlara soba arasında barın bir köşesinde oturuyordu. Yanında ondan neredeyse iki kat daha iri yarı ve yuvarlak yüzü parlak deri gibi parıldayan bir kadın vardı. Kadın ona bir annenin sevgi dolu gözleriyle ama aynı zamanda üzgün bir tavırla bakıyordu. Kazak sarhoştu. İleri uzattığı ayaklarıyla ikide bir döşemeye tekme atıyordu. Bir ara kadının ayağına vurmuş olmalı ki kadın acıyla ürperdi. Kaşlarını çatarak yumuşak bir sesle "Usludur!" dedi. Kazak büyük bir çaba harcayarak kaşlarını yukarı kaldırıyor ama kaşları yine aşağı düşüyordu. Sıcak basmış olmalıydı ki üniformasını ve gömleğini açtı, yaka bağır ortaya çıktı. Kadın başörtüsünü omuzlarına düşürdü, güçlü, bembeyaz ellerini masaya koyup parmakları kıpkırmızı oluncaya dek sıktı. Bu çifte daha dikkatli baktım. Kazak bana sevgi dolu bir annenin, aklı bir karış havada olan oğlu gibi göründü. Kadın sevgi dolu bir şeyler söyledi ama sesinde iğneleyici bir hava vardı. Kazak kadının azarlayıcı sözlerine karşılık vermiyor, sessizce sineye çekiyordu. Kazak sanki bir bıçakla dürtmüşçesine birdenbire ayağa fırladı. Şapkasını iğretice başına geçirerek alnına düşürdü, eliyle de basıklaştırdı ve yaka bağır açık kapıya yöneldi. Kadın da onu izledi meyhaneciye. "Birkaç dakika sonra geliriz Kuzmiç," dedi. İnsanlar çiftin arkasından gülüp şakalaştılar. Biri boğuk ve sert bir sesle, "Gemi dümencesi döndüğünde kadının burnundan fitil fitil getirir," dedi. Onları izlemeye başladım. Karanlıkta 10 adım kadar önümde yürüyorlardı. Meydanın yanından çamurlara bata çıka geçip Volga'nın kıyısındaki bayıra yöneldiler. Kazağa destek olmaya çalışan kadının yalpalayışlarını görebiliyor, ayaklarının çamuru vıcık vıcık edişini işitebiliyordu. Kadın yalvarır gibi bir sesle yavaşça sordu. "Ne oluyor? Nereye gidiyoruz?" Benim yolumun üstü değildi ama ben de onların ardı sıra çamurların arasında yürüdüm. Irmak kıyısındaki patikaya geldiklerinde kazak durdu. Kadından birkaç adım uzaklaştı, sonra birdenbire kadının suratına bir tokat patlattı. Bunu hiç beklemeyen kadın korkuyla bağırdı. "Ah, bunun için yaptım!" Kadın kadar ben de korkmuştum. Arkalarına doğru yaklaştım. Kazak kadını belinden tuttu, parmaklığın üzerinden aşağı attı. Sonra her ikisi de siyah bir kütle halinde aşağı doğru yuvarlandılar. Sersemlemiştim. Aşağıdan gelen boğuşma ve giysilerin yırtılma seslerini işitince yüreğim küt küt atmaya başladı. Kazak böğürüyor, kadının yumuşak sesi ise kesik kesik geliyordu. "Çığlık atacağım, çığlık atacağım." Kadının sesi yükselerek şiddetli bir iç çekişe dönüştü ve sonra ortalığa sessizlik çöktü. Elime bir taş geçirip onlara doğru attım. Otlar hışırdadı. Meydandaki meyhanenin camlı kapısı çarpıp kapandı. Canı yanan birinin inleyerek bağırdığını duydum. Meyhaneden çıkarken düşmüş olmalıydı. Sonra ortalık yeni korkular yaratmak üzere yeniden sessizleşti. Derken yokuşun dibinde geniş, beyaz bir kütle yamaçtan yukarı tırmanmaya başladı. İçini çekerek ağlayan ve burnundan soluyan kadının bana doğru yavaşça süründüğünü görebiliyordum. Bir koyun gibi 4 ayak üzerinde yürüyordu. Beline kadar çıplaktı. Aşağı doğru sarkan iri memeleriyle sanki 3 yüzü varmış gibi görünüyordu. Parmaklıklara kadar ulaşıp uzandı ve neredeyse benim yanıma oturdu. Azgın bir at gibi soluk soluğaydı. Dağılmış saçlarını toplamaya çalıştı. Beyaz yüzüne bulaşmış koyu çamur lekelerini açık seçik görebiliyordum. Kadın hem ağlıyor hem de yanaklarından süzülen gözyaşlarını bir kedi gibi siliyordu. Sonra beni gördü. Küçük bir çığlık kopardı. "Tanrım, sen de kimsin? Defol şuradan terbiyesiz!" Ama ben afallayıp kalmıştım. Acıdan ve tiksindiden dolmuş gibiydim. Birden büyük annemin kız kardeşinin sözleri geldi aklıma. "Kadın bu dünyada gerçek bir güçtür. Havva Tanrı'yı bile aldatmıştır. Ayağa kalktı, yırtık giysileriyle memelerini örttü. Çıplak bacaklarıyla fırlayıp gitti. Bayırın dibinden kazak belirdi. Elindeki beyaz paçavraları havada salladı. Usulca bir ıslık çaldı. Bir an kulak kabarttıktan sonra neşeli bir sesle ''Darya!'' dedi. ''Kazaklar istedikleri şeyi söke söke almasını bilir. Beni sarhoş sanıyordun değil mi? Hayır ben numara yaptım sana. Darya!'' Olduğu yerde öylece dikiliyordu. Sesi alaycıydı. En ufak bir sarhoşluk belirtisi yoktu. Eğildi, paçavralarla çizmelerini sildi. ''Hey Darya, bluzunu alsana. Hanımefendi rolü yapma bana.'' Sesini yükselterek yakası açılmadık bir küfür salladı kadına. Bir taş yığınının üstüne oturmuş, karanlığın içindeki bu yalnız ama aynı zamanda etkili ve buyurgan sesi dinliyordum. Meydandaki lambaların ışıkları gözlerimin önünde dans ediyordu. Sağda koyu bir ağaç topluluğunun ortasında Soylu Kızlar Enstitüsü'nün beyaz binası bulunuyordu. Kazak elindeki beyaz paçavrayı sallayarak ve birbiri ardından okkalı küfürler savurarak meydana yöneldi. Solunda bir karabasan gibi gözden yok oldu. Aşağıdaki su dağıtım deposunun dıştaki borusundan fışkıran buharın ıslığını işitebiliyordum. Dört tekerlekli bir araba yuvarlanırcasına geçip gitti. Ortalıkta şimdi incin top oynuyordu. Sanki zehirlenmişçesine ırmak kıyısı boyunca yürürken bir türlü kaza fırlatma fırsatı bulamadığım soğuk taşı elimde sıkıp duruyordum. Aziz George Kilisesi'nin yakınında gece bekçisi beni durdurdu. Sırtımdaki çuvalda ne taşıdığımı kızgın bir sesle sordu. Ona askerin yaptıklarından söz ettim. Bu onu güldürdü. Aferin diye bağırdı. Şu kazaklara şapka çıkarmak gerek. Doğrusu bizi yaya bırakır o adamlar. Kadın da tam dişi köpektir hani. Gülmekten katılıyordu. Bunun neresini gülünç bulduğunu anlayamadım. Yoluma devam ettim. Kendi kendime korku içinde düşünüyordum. Böyle bir olay ya annemin ya da büyük annemin başına gelseydi. 8. bölüm. Kar yağmaya başlayınca büyük babam beni alıp yine büyük annemin kız kardeşine götürdü. Sana herhangi bir zarar gelmeyecek dedi. Bu yaz bir hayli deneyim kazanmıştım. Daha olgun ve daha akıllı olduğumu düşünüyordum. Ama patronumla karısının yaşamı daha da can sıkıcı olmuştu. Önceden olduğu gibi yine aşırı yemekten mide fesadına uğruyorlar ve yine birbirlerine hastalıklarının nasıl gittiğini tüm ayrıntılarıyla anlatıyorlardı. Yaşlı kadın yine aynı korkutucu tavırla Tanrı'ya kötü kötü yakarıyordu. Genç kadınsa doğumdan sonra kilo vermişti, süzülmüş görünüyordu. Yine de gebe olduğu zamanlardaki gibi ağır ve kurumlu bir havayla dolaşıyordu. Çocuklarına iç çamaşırı dikerken alçak sesle hep o eski şarkıyı söylüyordu. Sibirya, Sibirya, Spiridon, öz kardeşim, akrabam Sibirya, ben kızağa oturunca Sibirya geçer arkaya. Eğer biri odaya girerse şarkıyı keser ve öfkeyle bağırırdı. Ne istiyorsun? Bundan başka bir şarkı bilmediğine emindim. Akşamları patronumla karısı beni odalarına çağırır ve üstelerlerdi. Hadi anlat bakalım gemide neler olup bitti. Helen kapısının yanındaki sandalyeye oturur ve gemideki yaşantımı anlatırdım. Bana zorla dayatılan bu yaşamın içinde bir başka yaşantıyı anımsamak hoşuma gidiyordu. Anlatırken kendimden geçiyor, dinleyicilerimi unutuyordum. Ama bu asla uzun sürmüyordu. Kadınlar gemiye hiç binmedikleri için sorarlardı. Ama yine de korkutucuydu, değil mi? Korkulacak ne olduğunu anlamadığımı söyledim. Gemi birdenbire derin bir yere gelip de suyun dibini boylarsa ne olacak? Patronum gülüyordu. Gemilerin derin sularda batmadığını biliyordum bilmesine. Ama yine de kadınları inandırmak olanaksızdı. Yaşlı kadın gemilerin suda gitmediğine emindi. Ona göre tıpkı arabaların yolda tekerlekleri üstünde gitmeleri gibi gemiler de ırmağın dibinde çarkların üstünde hareket ediyorlardı. Demirden yapıldıklarına göre nasıl olup da yüzüyorlar? Baltalar yüzemez. Ama testiler suda batmaz, öyle değil mi? Ne karşılaştırma ama. Testiler küçük ve boştur. Onlara Sumuri'yi ve kitaplarını anlatınca bana kuşkuyla baktılar. Yaşlı kadın kitapları aptalların ve dinsizlerin yazdığını söyledi. Karşı çıktım. Peki Mezmurlar kitabına ne dersiniz? Ya Kral Davut'a? Mezmurlar kitabı kutsal kitaptır. Zaten Kral Davut onu yazdığı için Tanrı'dan bağışlanmasını istemiştir. Hemen sordum. Nerede yazılı bu? Avucumun içinde. Ensene bir tane patlatırsam nerede yazılı olduğunu öğrenirsin. O her şeyi bildiğini sanır, güvenle konuşur ve hep saçmalardı. Peçorka'da Tatar'ın biri ölmüş. Ruhu boğazından akıvermiş. Ruhu katran kadar kapkaraymış. İyi ama ruh soyut candır. Görülmez ki. Diyecek oldum. Kadın aşağılayıcı bir tavırla bağırdı. Bir Tatar'ın canı da mı? Seni küçük aptal. Genç hanım da kitaplardan korkardı. Kitapların çok zararı dokunur. Özellikle de gençsen, derdi. Okuya okuya sonunda bir diyakoza abayı yaktı. Adamın karısı kızı rezil etti. Düşündükçe tüylerim diken diken olur. Hem de sokağın ortasında, herkesin önünde. Kim zaman Sumuri'nin kitaplarından bulduğum sözleri kullanırdım. Başı sonu olmayan bu kitaplardan birinde şöyle bir şey okumuştum. İşin doğrusu barutu kimse bulmamıştır. Hep ola geldiği gibi o bir dizi uzun ve küçük gözlemler, buluşlar birikimi sonunda ortaya çıkmıştır. Neden bilmiyorum ama işin doğrusu bu sözcüklerin bir araya gelmesine özellikle bayılıyor. Bu sözcüklerin içerdiği gizli gücü hissediyordum. Ama onlar yüzünden çok acı çektim. Yine de gülünç yanları olan acılardı bunlar. Bir gün patronla karısı gemiye ilişkin bir şeyler daha anlatmamı isteyince yanıt verdim. İşin doğrusunu isterseniz anlatmaya değer daha başka bir şey yok. Bu sözlerim onları aşırı ölçüde şaşırttı. Hepsi birden yaygaraya başladı. Ne? Ne dedin sen? Dördü birden kahkahayla gülüyordu. Benim taklidimi yapmaya başladılar. İşin doğrusu. Aman Tanrım. Patronum bile... Aptalca laf da neyin nesi sersem, dedi. Ondan sonra uzunca bir süre bana şöyle seslendiler. Buraya gel, işin doğrusu. Git de çocuk odasının döşemelerini sil. Bu boş alayların keyfimi gerçekten kaçırdığını söyleyemem. Yalnızca şaşırıyordum. İnsanı uyuşturan bir can sıkıntısının bulanıklığı içinde yaşıyor. Bunu yenmek için de kendimi olabildiğince işe vermeye çalışıyordum. Neyse ki iki küçük çocuğun bulunduğu evde iş eksik olmuyordu. Patronla karısı yeterince iyi bulmadıkları için çocuk bakıcılarını habire değiştiriyordu. Böyle olunca da çocuklara bakma işi benim üzerime yıkılıyordu. Her gün bezlerini yıkıyor ve her hafta çamaşırlarını asker pınarına götürüp sudan geçiriyordum. Oradaki çamaşırcı kadınlar benimle eğleniyorlardı. Bu kadın işini niçin sen yapıyorsun? Kimi zaman damarıma öyle basarlardı ki sıkılmış ıslak çamaşırlarla onlara vurur, onlar da karşılığını bana pahalıya ödetirlerdi. Yine de onlara vakit geçirmek hoş ve ilginçti. Asker pınarı Oka Irmağı'na doğru uzanan derin bir çukurun dibindeydi. Bu çukur eski tanrılardan Yarilo'nun adıyla tanınan çayırı kentten ayırıyordu. Kent halkı Paskalya'dan sonraki 7. Perşembe buraya gezmeye gelirdi. Büyükannemin bana anlattığına göre o gençken insanlar hala Yarilo'ya inanır ve ona kurban adarlarmış. Katranlı üslubu sarılmış bir tekerleği tutuşturduktan sonra şarkılar söyleyerek, kahkahalar atarak, o kaya ulaşmasını umarak tepeden aşağı yuvarlarlarmış. Eğer tekerlek o kaya ulaşırsa kurbanın kabul edildiğine, o yaz mevsiminin mutlu ve güneşli geçeceğine inanırlarmış. Çamaşırcı kadınların çoğu Yarilo çayırından gelirdi. Hepsi de kanlı canlı, sivri dilli insanlardı. Kentte olup biten her şeyi biliyorlardı. Yanlarında çalıştıkları tüccarlara ve memurlara ilişkin öyküleri hayranlıkla dinliyordum. Kışın buzlu suda çamaşır yıkamak tam bir eziyetti. Soğuktan kadınların elleri çatlardı. Tahtadan bir tekneye akan suya doğru eğilip çamaşır yıkarlardı. Rüzgardan ve kardan korumayan eski, deliklerle dolu, yıkık dökük bir çatının altında çalışırlardı. Soğuktan donan yüzleri kızarırdı. Soğuk, ıslak parmaklarına iğne gibi batar, kımıldatacak hal bırakmazdı. Bu kadınlar gözlerinden yaşlar boşanırken bile dedikodu etmekten geri durmazlar. Kentteki herkese ve tüm dünyanın yüzüne karşı belirgin bir saldırganlık göstererek birbirlerine bin bir türlü öyküler anlatırlardı. Aralarındaki en iyi öykücü Natalia Kozlovskaya'ydı. 30'unu biraz geçkin, sağlıklı ve güçlü kuvvetli bir kadındı. Gözleri alaycı, keskin dili ise taşı gediğine koymakta ustaydı. Bütün arkadaşları ona akıl danışır, işteki ustalığı temiz giyinişi ve kızını yatılı okula gönderdiği için büyük saygı duyarlardı. Islak çamaşır dolu sepetlerle iki büklüm bir halde kaygan patikadan indiğini görünce arkadaşları onu çok sıcak karşılar ve içten bir merakla sorarlardı. Kızın nasıl? İyi, teşekkürler. Çalışıyor, Tanrı'ya şükür. Desene, onu orada genç bir hanımefendi yapacaklar. Onu ne diye koleje gönderiyorum sanıyorsunuz? Yüzlerindeki o kibar havayla genç hanımefendiler nereden geliyor sanki? Biz ayak takımı arasından, başka nereden olacak ki? Daha çok bilirsen, daha çok şey elde eder, daha çok kazanırsın. Ayrım sonu, sayfa 135.